Ayrım 23. Hilekar Frederick Forsyth. Sayfa 278. Kuzey İrlanda'da gömülen IRA üyelerinin cenazeleri konusunda pek az bilinen bir nokta da bu törenlerin IRA liderlerinin bir araya gelip konuşmalarını sağlamasıydı. Törenler İralılar tarafından çok sıkı bir koruma altında yapılırdı. Yaslılar arasındaki tüm erkek, kadın ve çocuklar genellikle sadık İRA yandaşlarıydı. Güney Armah gibi yerlerin küçük köylerinde törenlere hemen hemen tüm köy halkı katılırdı. Törenlerde televizyon kameraları bulunmasına karşın kalabalığın bile dudaklarından ne konuştuklarını anlamamasına dikkat eden liderler kendi aralarında fısıltıyla konuşurlar, kararlar verirler, birbirlerine haberleri iletirlerdi. Sürekli gözetim altında bulunan insanlar için bu cenazeler kolay kolay ele geçmeyecek fırsatlardı. Bir İngiliz askerinin ya da krallık Ulster polisinden birinin cenaze alayına yaklaşması bile ayaklanma ya da askerin öldürülmesi için yeterli bir nedendi. Bu yüzden cenaze töreni telefoto objektifli kameralarla izlenirdi. Ancak yarım ağızda yapılan konuşmaları bunlarla saptamak olanaksızdı. Böylece İRA bir ölünün sözde kutsallığını başka cinayetlerin planlanması için kullanmış olurdu. Bunu öğrenen İngilizler bir önlem almakta fazla gecikmediler. Eski bir deyişe göre bir İngiliz centilmeninin öğrendiği en önemli şey centilmen olmayı bırakacak zamanı bilmesidir. Böylece İngilizler de tabutlara mikrofon yerleştirmeye başlamışlardı. Ballycrane'deki cenaze töreninden bir akşam önce sivil giysili iki özel hava servisi askeri cenaze evine gizlice girip ertesi günkü cenazeyi bekleyen boş tabutun tahtaları arasına mikrofonu yerleştirdiler. Ertesi gün ÖHS askerleri köyü gören bir tepenin üstünden bir bazuka yandıran makineleriyle cenazeye katılan herkesin resmini çektiler. Diğer biri de cenaze alayı köy sokaklarından geçip kiliseye gelirken alınan sesleri kaydediyordu. Bütün ayin kaydedildikten sonra askerler tabutun kiliseden çıkarılıp açık mezara kadar götürülmesini izlediler. Sabah rüzgarında cübbesinin etekleri savrulan papaz son duasını ettikten sonra mezara indirilen tabutun üstüne bir avuç toprak attı. Açık mezarın önünde duran peder Dermot O'Brien ile İRA Askeri Konseyi Kurmay Yardımcısı olduğu bilinen bir adam dudaklarını gizleyerek konuşmaya başladılar. Onların konuşmaları da tepedeki ses alma aygıtı tarafından alınmıştı. Ses bandı buradan Lurgan'a, oradan Aldergrove havaalanına ve oradan da Londra'ya götürüldü. Bu sıradan bir operasyon olmasına karşın turneyi gözünden vurmuşlardı. Peder O'Brien askeri konseye Albay Kaddafi'nin teklifinin tüm ayrıntılarını anlatıyordu. Ortak Haber Alma Komitesi Başkanı Sir Anthony iki gün sonra Londra'da ne kadar diye sordu. 20 ton Tony, teklif böyle. Neyse ki ses ayırma teknolojisi çok ilerlemişti. Ses mühendisleri arka plan sesleri kaldırmışlar, konuşma seslerini başka bir frekansa geçirmişlerdi. Bu nedenle iki adamın konuşmaları gayet net olarak seçilebiliyordu. Koşullar diye sordu Sir Anthony, kesin mi? Kesin. 20 ton, içinde makineli tüfekler, el bombaları, havanlar, tabancalar, fünyeler ve bazukalar olacak. Ayrıca 2 ton Semtex H, bunun yarısı İngiltere'de bombalanmada kullanılacak. Seçilen hedefler vurulacak. Bunların arasında Amerikan Büyükelçiliği de var. Libyalıların bu konuda çok ısrarlı oldukları anlaşılıyor. Bobby, bunun tümünü gizli servise götürmeni istiyorum dedi Sir Anthony. Lütfen servis içi rekabet olmasın. Sonuna kadar bir işbirliği istiyorum. Bunun bir deniz aşırı operasyon olacağı anlaşılıyor. Libya'dan İrlanda kıyılarının ıssız bir köşesine yabancı bir operasyon olacak. Onlara tam bir işbirliği göstermeni istiyorum. Tamam. Gece olmadan gizli servis başkanıyla başkan vekili Timothy Edwards kardeş servisin Curzon Caddesi'ndeki merkezinde uzun ve kapsamlı bir briefinge katılmışlardı. Gizli servise istediği yardım yapılacaktı. MI5 İRA Askeri Konsey üyesi üzerindeki gerek fiziki gerekse elektronik gözetlemeyi arttıracaktı. Kuzeyde kaldığı sürece Peder O'Brien de izlenecekti. İrlanda Cumhuriyeti'ne döndüğünde görevi gizli servis üstlenecekti. Mezar başındaki konuşmada adı geçen birinin de izlenmesi sıklaştırılacaktı. Bu kişiyi İngiliz güvenlik güçleri çok iyi tanıyorlarsa da adam o güne kadar suçlanmış ya da hapse girmiş değildi. Başkan İrlanda Cumhuriyeti'ndeki adamlarından Peder O'Brien'ın izlenmesini ve eğer hava ya da deniz yoluyla yabancı bir ülkeye gideceği takdirde hemen Londra'ya haber verilmesini istedi. Adamı kıta Avrupa'sında yakalamak çok daha kolay olurdu. Başkan Yüzyıl evine dönünce Sam McCready'yi çağırdı.
Durdur bunu dedi. Ya Libya'da durdur ya da yolda. O 20 ton asla buraya varmamalı.
Sam McCready karanlık odada saatlerce oturup cenazenin filmini seyretti. Ses bandından kilise içindeki tüm ayini dinlerken kameralarda kilise çevresinde nöbet tutan İran muhafızlarını almışlardı. Adamların hepsinin yüzleri maskeliydi. Kortej kilise kapısından çıkıp açık mezara doğru giderken tabut 6 maskeli adam tarafından taşınıyordu. McCready teknisyenlerden ses ve görüntünün uyumlu olmasını istedi. Papaz mezar başında durana kadar kuşku çekecek bir konuşma olmamıştı. Papaz başını bir kere kaldırıp gencin ağlayan annesini teselli etmişti.
Görüntüyü dondur. Daha yakından. Büyült.
Peder O'Brien'in yüzü perdeyi doldurunca McCready tam 20 dakika gözlerini ondan ayırmadı. Sonunda nerede görse tanıyacak kadar ezberlemişti adamın her bir çizgisini. Papazın Libya ziyaretini anlattığı yerin banttan alınan kopyasını birkaç kere okudu. Daha sonra odasına dönüp resimlere tek tek baktı. Asker kasketinin altından fışkıran kabarık saçları, konuşurken yarı açık ağzıyla Muammer Kaddafi, Paris'te bir arabadan inen Hakim El Mansur, Savile Row'dan giyinmiş kibar, İngilizce ve Fransızcası kusursuz, sevimli, kozmopolit ve son derece tehlikeli. Bir üçüncü de İRA Askeri Konseyi Kurmay Başkanı'ydı. Dördüncü bir resim daha vardı. Askeri Konseyin herhalde operasyonu yürütmek için seçeceği ve mezar başında hakkında konuşulan adam. Peder O'Brien herhalde onu bir mektupla Hakim El Mansur'a tanıştırıp salık verecekti. İngilizler onun İran'ın Güney Armah Tugayı'nın eski komutanı olduğunu, şimdi özel projelerin başına getirildiğini biliyorlardı. Çok akıllı, çok deneyimli ve acımasız bir katildi. Adı Kevin Mahoney'di. McCready yüzlerin ardındaki beyinleri anlamaya çalışarak saatlerce baktı bu resimlere. Kazanmak istiyorsa bu beyinlerle boy ölçüşmesi gerekirdi. Şimdilik üstünlük onlardaydı. Yalnız ne yapacaklarını değil, bunu nasıl yapacaklarını da biliyorlardı. Ve ne zaman? Kendisi bunlardan yalnız birincisini biliyordu, ikincisini ve üçüncüsünü değil. Ama onun da iki avantajı vardı. Onların ne düşündüklerini biliyordu ama onlar kendisinin bildiğini bilmiyorlardı. Ve kendisi onları görünce tanıyabilirdi ama onlar kendisini tanımıyorlardı. Yoksa El Mansur onun yüzünü tanıyor muydu? Libyalı KGB ile çalışmıştı ve Ruslar McCready'yi bilirlerdi. Libyalıya hilecinin yüzünü göstermişler miydi acaba? Başkan bu tehlikeyi göze almaya razı değildi.
''Özür dilerim Sam ama kesinlikle bu işe sen gidemezsin. Yüzünün dosyalarında olma olasılığının %1 olması bile umurumda değil. Yanıtım hayırdır. Bunda kişisel bir şey yok ama asla sağ olarak düşmanın eline geçemezsin. Bir Buckley olayı daha istemem.''
CIA'nın Beyrut şefi Richard Buckley Hizbullah örgütü tarafından yakalanmıştı. Adam işkenceler içinde ağır ağır öldürülmüştü. Örgüt sonunda bir video bandı göndermişti CIA'ya. Adamın derisini yüzerken sesli olarak çekilmiş bir band. Buckley sonunda konuşmuştu.
''Başka birini bulmalısın.'' dedi başkan ve ''onun da Tanrı yardımcısı olsun.''
McCready günlerce dosyaları taradı durdu. Sonunda olası bir ad bulmuştu. Gidip Timothy Edwards'la konuştu.
''Sen aklını kaçırmışsın.'' dedi Edwards. ''Onun asla kabul edilemez olduğunu biliyorsun. MI5 ondan nefret eder.'' Biz heriflerle işbirliğine çalışırken sen bu döneyi seçiyorsun. Olmaz, bu herif kendisini besleyenin elini ısıran bir nankördür. Ona asla iş vermeyiz.
Bütün püf noktası da bu işte.
Hem bizim için çalışmaz.
Çalışabilir.
Bana çalışması için bir tek neden göster.
McCready nedenini söyledi.
Adam dışarıdan biri ama dedi Edwards kullanılması yasaktır. Kesinlikle yasak hem de, anlaşıldı mı?
Anlaşıldı.
Diğer yandan sen nasıl olsa istediğini yapacaksın.
McCready odadan çıkınca Edwards masanın altındaki ses alma aygıtının düğmesini kapattı. Son cümleyi çıkartınca kendini sağlama almış olurdu. Uzun ve parıltılı meslek yaşantısı böyle yapılırdı işte. Ses alma aygıtını kendisine onu oraya yerleştiren teknisyen dostu söylemiş olan McCready, Pekala hergele herif diye mırıldandı. Kaydı hemen düzeltmeye başlarsın şimdi. MacCready'nin İRA konusunda hayale kapıldığı falan yoktu. Boyalı basında İrlandalı teröristleri bir avuç aptal olarak niteleyenler gerçekte neden söz ettiklerini bilmiyorlardı. Eskiden öyle olmuş olabilirdi. 1960 ve 70'li yıllarda İRA liderliği orta yaşlı ideologlardan oluşmuştu. Bunlar küçük çaplı silahlar taşırlar, sokak aralarındaki garajlarda suni gübreden bomba yaparlardı. O günlerde iş hazırlığındayken ele geçmeleri olasıydı. Ancak politikacılar her zaman olduğu gibi bu kere de tehlikeyi küçümsemişler, bu bombacıları insan hakları hareketinin bir uzantısı olarak görmüşlerdi. O günler çok gerilerde kalmıştı. 1980'li yılların ortalarına gelindiğinde İRA artık mezun olmuş ve dünyanın en etkili terörist gruplarından biri haline gelmişti. Böylece 20 yılı yaşayabilmeleri için 4 nitelikleri vardı. Önce desteğine sahip oldukları halktan ölenler ve hapse düşenlerin yerine sürekli yeni insan bulmaları vardı. İran'ın hiçbir zaman 150 faal teröristten ve güvenli evler, silah depoları ve teknik yardım sağlayan 200-300 kişiden fazla adamları olmuş değildi. Ayrıca 100'den fazla ölü verip birkaç yüzünün de hapiste olmasına karşın kuzey ve güneyin koyu cumhuriyetçilerinden onların yerini alacak yenileri hemen gelirdi. Bu insan kaynağı asla kurumayacaktı. İkinci olarak İrlanda Cumhuriyeti'nde güvenle gizlenebiliyorlar, İngiliz egemenliğindeki kuzeye saldırılarını buradan başlatabiliyorlardı. Çoğu sürekli olarak kuzeyde yaşıyorlarsa da güney her zaman el altındaydı ve aranan bir terörist orada izini kaybedebilirdi. Kuzey İrlanda'nın 6 ilçesi bir ada olmuş olsaydı İRA sorununun yıllar önce kökü kazanırdı. Üçüncü olarak vahşet sınırı tanımayan bir acımasızlıkları ve kendini adamışlıkları vardı. Yıllar geçince 1960 sonlarının yaşlıları adalarının demokratik bir yönetim halinde yeniden birleşmesine olan ateşli inançlarını koruyarak çekilmişlerdi. Onların yerine zalimliklerini maskeleyecek kafaya ve eğitime sahip kurnaz ve becerikli fanatikler geçmişti. Bu yeni kuşak da kendini Birleşik İrlanda'ya adamıştı. Ancak onların Marx ilkelerine göre olan yöntemlerinde de hala Amerikalı bağışçıların saklanması gereken bir adanmışlık vardı. Son olarak da bir terörist ya da devrimci kampanyanın gerçek can damarı olan sürekli bir gelir sağlamışlardı. İlk başlarda para Boston'da meyhanelerde yapılan bağışlardan ya da ara sıra soyulan bankalardan sağlanırdı. 1980'li yılların ortalarından sonra İran'ın ulus çapında bir meyhaneler zinciri ve normal suç girişimleri terör kampanyasını sağlayacak büyük bir yıllık gelir sağlıyordu. Parayı öğrendikçe iç güvenliği ve bilmesi gerekenler kuralını da öğrenmişlerdi. Çok içip çok konuştukları o eski günler yoktu artık. İran'ın zayıf tarafı silah alanıydı. Silahı alacak parası olmak başka şeydi, parayı M60 makineli tüfeklere, havanlara, bazukalara ya da yerden havaya roketlere çevirmek başka. Amerika'dan silah getirtmek için pek çok girişimleri olmuşsa da genellikle randevu yerine FBI kendilerinden çabuk gelirdi. Çekoslovakya aracılığıyla KGB'nin de rızasıyla komünist bloktan silah getirtmişlerdi. Ancak Gorbaçov'un ortaya çıkmasıyla Sovyetlerin Batı'da terörü desteklemeye hazır olmaları da giderek uzaklaşmaktaydı. MacCready onların silaha ihtiyaçları olduğunu biliyordu ve satılık silah olduğu takdirde bunları almak için en iyi ve en kurnazlarını göndereceklerdi. Arabasıyla Gloucestershire'a girerken Sam MacCready'nin düşündükleri bunlardı işte. Samanlıktan bozma bina dedikleri gibi ara bir yoldaydı. Taş binada bu değişikliği yapan işinin ehli olmalıydı. Çevrede üzerine araba tekerlekleri konulmuş taş bir duvar vardı. Bahçe bahar çiçekleri içindeydi. MacCready dış kapıdan girip ahşap kapının önünde durdu. Çiçekler arasından ayrık otları ayıklayan güzel bir kadın kendisini görünce doğruldu. ''Merhaba'' dedi. ''Halı için mi geldiniz?'' Demek yan iş olarak halı da satıyor diye düşündü MacCready. Belki kitap satışının iyi olmadığı haberinde bir gerçek payı vardı. Korkarım ki hayır, ben Tom'u görmeye gelmiştim. Kadının gülümsemesi solarken gözlerine bir kuşkulu bakış yerleşti. Sanki kocasının yaşamında onun gibi insanları daha önce de görmüş ve bunlar hep sıkıntı demekmiş gibi. Yazı yazıyor, bahçenin ucundaki kulübesinde. Bir saate kadar biter işi, bekleyecek misiniz?
Elbette.
Tom Rose kapıda durdu. Gülümsemesi kaybolmadıysa da Tom McCready'yi görür görmez bakışlarına bir dikkat geldi.
''Sevgilim, bu bey seni görmeye gelmiş. Burada bekliyorduk. Bir kahve içer miydin?''
Adam gözlerini McCready'den ayırmıyordu. Elbette. Kadın odadan çıktı. McCready kendini tanıttı. Rose oturdu. Kayıtlara göre 33 yaşındaydı. Ancak dosyasında sağlıklı göründüğü hakkında bir şey yazılı değildi. Buna gerek de yoktu. Tom Rose özel hava servisinde yüzbaşıydı. 3 yıl önce ordudan ayrılmış, Nikki ile evlenmiş, Creek Lane'in batısındaki bu köhne samanlığı satın almıştı. Binayı değiştirmeyi tek başına yapmış, uzun günler boyunca öfkesini tuğlalar, kireçler, kirişler, pencereler ve su borularıyla boğuşarak unutmaya çalışmıştı. Sonra çayırı bakımlı bir çimenliğe döndürmüş, çiçek tarhlarını hazırlamış, duvar örmüştü. Bunları hep gündüzün yapardı, geceleri de yazardı. Yazdığı bir roman olmalıydı kuşkusuz. Resmi sırlar yasası bunun dışında bir şeye izin vermezdi. Ancak roman olmasına karşın ilk kitabı MI5'in Curzon Caddesi'ndeki merkezinde epey kıyamet koparmıştı. Kitap bir gizli askerin görüş açısıyla Kuzey İrlanda'yı anlatıyordu ve MI5'in karşı haber alma çabalarını saçma girişimler olarak gösteriyordu. İngiliz kurulu düzeni kendisine sadık kalanlara karşı şaşılacak derecede sadakat gösterirdi. Kendisine sırt çevirenlere karşı da çok kinciydi. Tom Rose bir yayıncı buldu ve kitap tanınmamış bir yazarın ilk romanı olmasına karşın epey sükse yaptı. Yayın evi hemen ikinci bir sipariş vermişti ve Tom da şimdi bunun üzerinde çalışıyordu. Ancak Curzon Caddesi, Sas'ta emekli bir yüzbaşı olan Tom Rose'un artık dışarıda olduğu haberini hemen yaymıştı. Bundan sonra ne kendisinden yardım istenecek ne de kendisine yardım edilecekti. Tom bunu biliyor ve umursamıyordu. Yeni evi ve yeni karısıyla kendisine yepyeni bir dünya kurmuştu artık. Nikki kahve getirdi. Havaya şöyle bir baktı ve odadan çıktı. Nikki Rose'un ilk karısıydı ama Tom onun ilk kocası değildi. Rose 4 yıl önce Batı Belfast'ta bir sokaktaki kamyonun arkasında çömelip Nigel Quaid'in 100 metre ilerideki kırmızı Ford Sierra'ya doğru zırhlı bir yengeç gibi ağır ağır yürüyüşüne bakıyordu. Rose arabanın bagajında bir bomba olduğundan kuşkulanıyordu. Kontrollü bir patlamayla işi çözümleyebilirlerdi ama omzu kalabalıklar bombanın mümkünse zararsız hale getirilmesini istemişlerdi. İngilizler İran'ın bütün bomba yapımcılarını bilirlerdi ve bunlardan her biri bombanın yapılışında bir imza bırakırdı. Bomba patlatıldığı takdirde bu imza da havaya uçardı. Ancak fünyesi çıkarılabilirse büyük bilgi elde edilmiş olurdu. Patlayıcının nereden geldiği, fünyenin kaynağı, hatta belki de parmak izleri. Parmak izi olmadığı zamanlar bile genellikle bombayı yapanın kimliği anlaşılırdı. Böylece okul yıllarından beri arkadaşı olan Kuveyt yürümekte zorluk çektiği zırhlı giysileri giyip bagajı açarak bombanın fünyesini çıkarmak istemişti. Ama başarılı olamamıştı. Kapak açılmıştı ancak patlatıcının ucu kapağın altına tutturulmuştu. Işığa duyardı fünyeye gün ışığı vurunca bomba patlamıştı. Ve giydiği o kadar zırha karşın Kuveyt'in kafası uçmuştu. Rose genç dulu avutmaya çalışmış, avutma sevgiye, sevgi de aşka dönüşmüştü. Evlenme teklif ettiğinde kadın bir tek koşul ileri sürmüştü. İrlanda'dan da ayrılacaksın, askerlikten de. Şimdi de McCready'yi görünce kuşkulanmıştı. Eskiden de ona benzer insanlar gördüğü olmuştu. Hep sakinleri seçerlerdi. O gün Nigel'a gelip de Batı Belfast'taki o sokağa gitmesini isteyen de öyle biriydi. Kocası sessiz adamla içeride konuşurken Nikki bahçede öfkeyle zararlı otları yolmaya koyuldu. McCready 10 dakika konuştu. Rose dinledi. Sözü bitince de dışarı bak dedi. McCready dışarı baktı. Verimli tarlalar ufka kadar uzanıyordu. Bir kuş öttü.
Ben burada yeni bir yaşam kurdum kendime. O pislikten uzakta McCready. Artık o tarakta bezim yok. Curzon Caddesi sana bunu söylemedi mi? Ben kendimi parya yaptım artık. Yeni bir ev, bir eş ve hatta kitaplarımdan mütevazi bir geçince. Neden geri dönecekmişim?
Benim birine ihtiyacım var Tom. İçeriden birine. Esaslı bir kimlik altında Orta Doğu'da dolaşabilecek birine. Bilmedikleri bir yüze.
Başka birisini bul.
O bir ton Semtex aş 500 tane 2 kiloluk paketler halinde buraya sokulursa 100 Nigel Quaid daha olacaktır. Ve 1000 de Mary Feeney. Ben malın gelmesini önlemek istiyorum Tom.
Olmaz McBrady, beni unut. Bunu neden yapayım ki?
Onlar kendi taraflarından bu işin başına getiriyorlar. Sanırım tanıdığım birini, Kevin Mahoney.
Rose sanki bir tokat yemiş gibi sarsıldı. O orada mı olacak diye sordu. İşin başında onun olacağını sanıyoruz. Bu işi başaramazsa artık sonu gelmiş olur.
Rose uzun bir süre manzaraya baktı ama başka bir yer görüyordu. Daha yeşil ve daha az bakımlı. Bir garajın önü ve yol kenarında bir zamanlar Mary Feeney adında küçük bir kız olan bir ceset yanıyordu. Kalkıp dışarı yürüdü. McCready alçak sesle konuşmalar, ardından Nicky'nin ağladığını duydu.
Rose geri dönüp çantasını hazırlamaya gitti.
23. ayrımın sonu. Sayfa 288.